Ayrım 6. Süpermen ve Uğur Böceği. Ahmet Şerif İzgören. Sayfa 155. Köyün Delisi. Kütahya'nın Tavşanlı kazasının Tepecek köyünü bilir misiniz? Bilmezsiniz değil mi? Belki de yoktur öyle bir köy. Neyse, biz varmış gibi anlatalım. Siz de bu hikayeyi gerçekmiş gibi düşünün. Ahmet köyde ilkokul okurken resme meraklıdır ve şu resimler bir gımıldasa diye düşünür. Bir gün öğretmen, herkes 25 kuruş getirsin, akşam sinema gelecek der. Ahmetçik 12 yaşında. Film başlayıp da duvardaki resimler gımıldayınca Ahmet pek heyecanlanır. Gider perdenin arkasına, makineye arkadaşı İsmail'le beraber bakarlar. Sonra üç arkadaş köyde bir sinema kulübü kurarlar. Amaçları bir sinema makinesi yapıp film göstermek ve filmler çekmek. Tavşanlı'daki sinemadan atılan filmleri toplarlar, bir de kitap bulurlar. Sinema makinesi nasıl yapılır diye. Ciddi ciddi yaparlar sinema makinesini. Tam 2 yıl sürer makineyi yapmaları. Daha sonra Almanya'dan gelen birinden uyduruk bir video kamera alırlar. İsmail'le beraber ilk filmlerini çekerler. Adını Optik Düşler koyarlar. Üşenmezler, atlayıp Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne gidip hocalara filmi gösterirler. Hocalar şuraya buraya yollayın filmi der. Gönderirler bu köylü gençleri. Daha sonra kasetler kısa geldiği için 10 tane kısa film çeker. Ahmetçik evlenir, evi geçindirmek için tarlada çalışır. Kamyon muavinliği, tavukçuluk yapar ama hep başarısız olur. Aklı fikri sinemadadır. 30 yaşına gelmiş, evine ekmek getiremeyen başarısız bir adamdır. Bir süre sonra ben sinemayla uğraşıp film çekeceğim deyince köyün delisi olur zaten. Eşi, madem aklın burada, tamam der. Ben evi geçindiririm, sen film çek. Eşi tarlada çalışıp evi geçindirmeye uğraşırken Ahmet köyde film çekmeye başlar. Bu arada İsmail de evlenmiş, sinemayı bırakmıştır. 50 yaşlarına geldiğinde ilkokul mezunu Ahmet köyde tek başına film çekmeye çalışır, kısa metrajlı filmler. Bir gün Ezel Akay diye bir yönetmeni altından girer, üstünden çıkar, ısrar, ısrar ve ikna eder. Filme sponsor olsun diye adam video ile çek bari ucuza gelsin diyerek bu büyümüş köylü çocuğunu yollar köyüne. Ahmet filmi köyünde çok çok ucuza çeker. Ezel Akay'ın istediği gibi videoyla. Film San Sebastian'dan Akdeniz Film Festivali'ne, İstanbul Film Festivali'nden Antalya Film Festivali'ne kadar onlarca ödül toplar. Köyden çıkmamış Ahmet'in videoyla çektiği film, Ezel Akay'ın çektiği pahalı prodüksiyonlardan çok daha başarılı olur. Köyün delisi Ahmet'in soyadı Uluçay. Çektiği filmin adı Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak. Catwoman'a, Spider-Man'a gittiniz ama bu filme gitmediniz. Çünkü gazetelerde, TV'lerde Amerikan filmlerinin sayfa sayfa saatlerce reklamı varken bu müthiş filmin yoktu. Arkadaşı İsmail çok mutlu. Köyde tavukçuluk yapıyor, filmi çok beğenmiş. Ahmet İsmail için devam etse Türkiye'nin en iyi görüntü yönetmeni olabilirdi diyor. Ahmet Uluçay'ın beyninde tümör var. Ameliyat oldu. İnşallah iyileşir. Daha çok film projem var diyor. Ödül törenlerine gidemiyor. Yıllardır evi geçindiren karısı filmi çok beğenmiş. Ezel Akay reklam filmleri çeviriyor, paraya para demiyor. En son Şebnem Dönmez'le sevgili hayatı yaşıyorlardı. Sevgilisini de filmlerde oynatıyor, o da çok ünlü. Ahmet Uluçay köyün delisi. Seneye köyünü ziyarete gidip ellerinden öpeceğim. Bir de karabaş otu demlersen içerim, olur mu? Sevgili büyüğüm Ahmet Uluçay, bak senden neler öğrendim. Hayatımı tutkularımdan ayırmamayı, iyi bir eşin her şeyden değerli olduğunu, ülkenin her yerinin yeteneklerle dolu olduğunu, sadece küçük destek ve imkanlar beklediklerini, hayatta mucizelerin değil, çabalarımızın irili ufaklı sonuçları olduğunu, İstanbul'daki binaların içinde büyük işler yapan ünlülerin mutsuzken, Anadolu'da tabiatın içinde yaşayan tanınmamış köylülerin çok daha tatmin edici bir hayatları olduğunu, üniversiteyi bitirip baba parasıyla New York'ta sinema master'ı yapanların, İlkokul mezunu gariban Ahmet kadar iyi film çekemeyebileceklerini, etrafındakilerin düşüncelerinin gölgesi altında kalırsak ülkede hiç dahi çıkmayacağını, ülkenin yatırım kaynaklarını rüşvet ve silahlanmadan çok köylerdeki çocukların gerçek eğitimine ayırması gerektiğini, köylerdeki milyonlarca dahi sanatçının, satranç dehasının, dünya çapındaki iş adamı, mühendis, bilim adamı, sporcunun kaybolup gidip sıradan çiftçiler olduğunu, bunların kendilerini sistemden kurtarabilmelerinin tek yolunun deli olmak olduğunu öğrendim. Bir de bizlerin Anadolu'nun her yerinde gençlere karpuzların kabuklarından gemiler yapmaları için destek vermemiz gerektiğini öğrendim. Karaman'ın insanı. Ali Alanya, usta ve eşi 1968 yılında birbirlerini severek evlenirler. Yıllar çabuk geçer ve bir evlat sahibi olamazlar. Uzun süren tedaviler, arayışlar birbiri arkasına boş çıkar ve umutlar bir bir tükenir. Tam 14 uzun yıl geçer. Hiçbir projeleri, hayata dair hiçbir programları kalmaz. Maddi olarak da çok yıpranırlar. Günler böyle geçip giderken bir cuban sabahı Ali Usta eşiyle beraber evden çıkar. Eşi bankasındaki işinin başına, kendisi de birkaç yüz metre ilerideki atölyesine gider. Sıcak bir yaz günüdür. Komşuları hükümet tabibi Recep Bey'in muayenehanesinin önünde toplanmış sabah sohbeti yapıyorlardır. Doktor hem heyecanlı hem hayretler içerisinde anlatır. Ali Usta ne olmuş diye sorar. Ali Usta bugün sabah namazında bir bebeği terk etmişler. Karakolda onun muayenesini yaptım. Daha 2 günlük bir bebek. İçim burkuldu. Kendi kendime kıymetini bilmezlere düşmüş dedim diye anlatır doktor ve heyecanla ekler. Çok güzel bir bebek. Hadi gidip görelim. Arkadaşlarla hep beraber giderler ama bebek karakolda yoktur. Başkomiser Fethi Bey onları odasına buyur eder. Ziyaretlerinin sebebini sorar. Doktor ne diyeceğini şaşırır ve laf olsun diye bizim Ali Usta çocuğu görmek istedi, onu evlat edinmeyi düşündü de deyiverir. Halbuki Ali Usta hiç düşünmemiştir. Oradan ayrılırlar, iş yerlerine dönerler. Ali Usta'nın aklı hastaneye gönderilen o zavallı bebektedir. Telefonun yanına gider. Tekrar tekrar düşünür ve hanımını arar. Doktorun sehven söylediği sözü ona tekrar eder. Eşi telefonun öbür ucunda böyle bir şey olamayacağını, bunu kabullenemeyeceğini söyler. Ali Usta cuma namazına hazırlanmaya başlamıştır ki telefonu çalar. Arayan eşidir. Çocuğu görüp görmediğini sorar. Görmedim der Ali Usta. Belli ki eşi de düşünmüştür. Görmeye beraber gidelim der. Cuma namazından sonra hastaneye giderler. Eşinin bebeği kucağına aldığındaki halini, ustanın halini ve odada bulunan doktor, hemşire ve diğerlerinin halini anlatmak mümkün değildir. Muhteşem, çok muhteşem ve duygusal bir andır. Ağlarlar, hepsi ağlarlar. Başhemşire Neriman kardeş, o bir başka ağlar. Çünkü o da anne olamamıştır. O gün, o cuma günü farklıdır. O gün akşam evleri çok kalabalıktır. Hanım yarı baygın, usta çok yorgun, bitkin ama sevinçlidirler. Bütün resmi prosedür tamamlanmış, 14 yıldır bekledikleri misafir gelmiştir işte. Bütün doktor arkadaşları oğullarıyla ilgilenirler, onu sarıp sarmalarlar. Akşamüstü eve gelen hediyelerin arasındaki beşiğe yatırırlar. Her şey çok güzeldir. Anlatacakları çok şey vardır, bitip tükenmeyen. Mutlu, çok mutlu günler geçirirler. Çoğu zaman usta işine bile zoraki gider. Hep onunla ilgilenir. Ama mutluluk kısa sürer. 2,5 ay sonra bebişin hidrosefali diye korkunç bir hastalığın pençesinde olduğunu öğrenirler. Bu hastalığa yakalanan ne yemek yiyebilir, ne konuşabilir, ne yürüyebilir, ne gülebilir, ne ihtiyaçlarını giderebilir. Çok kötü günler geçirirler. Konya, Ankara, İstanbul, bütün büyük tıp merkezlerinde oğulları umutla çare ararlar. O kadar ki hastalığını kabul edemezler. mutlaka bir çaresi olmalıdır. Günler, aylar, yıllar geçer, onlar hep koştururlar. Şimdi Selçuk Üniversitesi'nde görevli değerli hoca ve ahbapları, beyin cerrahı Profesör Doktor Ertuğ Hoca onları gerçekle yüzleştirir. Umut'un hastalığının tedavisinin olmadığını, onun sadece şefkate ve sevgiye ihtiyacı olduğunu söyler. Onlarda da ziyadesiyle vardır bunlar. Ali Usta'nın bıyıklarına, sakallarına bir gecede ak düşse de, hanımı saç kıran hastalığına yakalansa da, onlar Umut'tan sevgilerini hiç esirgemezler. O büyüyemez, yiyemez, göremez, gülemez ama onların aslanoğludur. Çok severler, kucaklarından indirmezler. Hem çok bereketli bir aslandır o. Allah onu Ali Usta ve eşine lütuf olarak göndermiştir. Maddi olarak da rahatlamışlardır. Umut bereketiyle gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesindeki doktorlar 15 gün yaşamaz demişlerdir ama Umut hala onlarladır. Bir tarihte bir ahbapları anlatır. Kayseri'de olan bir olayı. Çocukları olmayan bir aile yaşlı dayılarını yanlarına alırlar ve ona bakarak kendilerini tatmin ederler. Bir gün dayı sabah namazına gider. Namaz dönüşünde terk edilmiş bir bebek bulur, eve getirir. "Alın size bir bebe," der. Aile çocuğu alır. Kanuni işlemi tamamlarlar. Adını da Umut koyarlar. Bir yıl sonra Allah'ın bir hikmeti kendi yavruları dünyaya gelir. Adına da Hikmet derler. Ali Usta bu hikayeyi dinlerken inşallah darısı bizim başımıza der. Umut 2 yaşındayken bir oğulları olur. Adına Hikmet koyarlar. Hikmet 7 yaşındayken de Sümeyra adını verdikleri bir kızları dünyaya gelir. Evet, Umut hala onlarladır ve dua ediyordur onlar için. Ya Rabbi, anneme, babama bol rızıklar ver. Benden sonra sevecekleri evlatlar ihsan et diye. Gün gelir Umut gider. Ali Usta ile eşiyle sonradan onlara katılan Hikmet ve Sümeyra ile geçen 15 yıl beraberlikten sonra Allah'ın rahmetine kavuşur. Hikmet şimdi İstanbul Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde, Sümeyra da lisede öğrenim görüyor. Ali Alanya ve eşi de Karaman'da dürüstçe koşturmaya devam ediyorlar. Eh be Ali Alanya, bunun üzerine yazı yazılır mı? Ben senin söylemediklerini de söyleyeyim. 1000 aileden 999'u o bebeği evlat edinmezdi. Umudu evlat edinen 1000 aileden 999'u ise 2,5 aylıkken sağlık problemi öğrenince geri verirlerdi yavrucuğu. Sen ve eşin milyonda birsiniz. Bir de tatlı gözdenin vefakar anne babası Süheyla ve İhsan Akkılıç'ı bilirim sizin gibi. Gözde Akkılıç'ın Hayat Gülümsersen Gülümser Sana kitabını okumamışsanız hayatla ilgili çok şeyi ıskalamışsınız demektir. Bulun ve okuyun, olur mu? Sen Aslan Umut'u 15 yaşına kadar Karaman sokaklarında kollarında taşıdın. Hiçbir yerde söylemezsin bunu. Herkes birbirine iyilik hatırlatır. Sen kimseye bir şey anlatmazsın. Ben hayatımda hiç kitap yazarken bu kadar ağlayabileceğimi bilmezdim. Hem yazıyorum hem de ağlıyorum şimdi. Kitabın sonunda 3 direkten bahsettim. Biri emin ol sensin. Umut Aslanım'dan sonra maddi olarak da rahatlamıştık diyorsun ya. Senin o maddi olarak rahatlamıştık dediğin rakam bu ülkedeki güruhun %70'ini tatmin etmez. Şu daha fazla kazanıyor derler. Sen eski adamsın Ali Alanya. Allah herkesin yanına senin gibi bir dost, her aileye senin gibi bir baba, her ülkeye senin gibi bir vatandaş versin. Bu ülke sizlerin sayesinde ayakta duruyor. Antalya'daki tatil köylerinin çoğunda %3, kimisinde %50 gizli ortaklı olan eski başbakanlar sayesinde değil. İçinizden vay diyorsunuz değil mi? İstanbul'daki bir country sitesindeki 40 villasının aidatını ödemediği için gazetelere yazılan şikayet yazıları, bırak manşeti küçücük bir haber bile olmayan başka eski başbakanlar sayesinde değil. İçinizden Ödeyecek, ödeyecek, ödeyecek diyorsunuz değil mi? Ali Alanya, senede bir kere Karaman'a, seminere mutlaka gelirim. Bifa'nın benim gönlümde ayrı bir yeri vardır. Ülkeye, eğitime, öğrencilere, çevreye karşılıksız yatırım yapar, hiç reklamlarını yapmazlar. Bifa'nın 100 katı para kazanan kurumlar, onların ülke insanına yaptıkları yatırımın 1/1'ini yapmaz. Gelince mutlaka elini öpmek isterim. Son söz. Bu resimler engelliler olimpiyatlarından alınmış görüntüler. 10 tane ansiklopedi yazsanız bu görüntülerin anlattıklarını anlatamazsınız. Hayatınızdaki tüm engeller beyninizdedir. O engeller ve olumsuz düşünce beyninizde olduğu sürece kolunuz olmuş, bacağınız olmuş. Hatta yüksek kapasiteli bir beyniniz olmuş, hiç önemi yok. Bir gün dostluğumun olduğu bir milletvekili grubuna liderlik eğitimi veriyorum. Bir ara bir baktım, grupta bir tek gözleri görmeyen milletvekili dizüstü bilgisayarını açmış not tutuyor. Ötekiler not tutmuyor. O an fark ettim ki onun hiçbir engeli yok hayatta. Bir şirket eğitimimde bir yönetici anlattı. Evine gidip gelirken halk otobüsüne biniyormuş. Bir muavin var, hep güler yüzlü, nazik ve tanışmışlar çocukla. Sonra çocuğun farklı yönleri olduğunu görmüş. Çocuk bir kazada yaya kaldırımı olmadığı için kardeşini kaybetmiş. Belediyeye dilekçe vere vere, gide gele kardeşinin hayatını kaybettiği yere bir yaya kaldırımı yaptırmış. Sonra yaya kaldırımın yanına küçük bir kulübe kurmuş. Mesaiden kalan vaktinde yöredeki vatandaşlardan, kıyafetten radyoya, kırtasiyeden tabağa, kullanılmış atılmak üzere ne varsa toplayıp bunları kendi tuttuğu listedeki fakirlere dağıtıyormuş. Size bir muavinin yaptıkları. Amerikan örnekleri ve internet hikayeleri beni bıktırdı. Bu kitapta her şey bizden, kendi kültürümüzden. Hiç internet hikayesi, hiç ABD örneği yok. Farkındaysanız her örnek çok sıradan ve gündelik. Hiç Robert bir gün dedi ki, George iş yerinde çok başarılı. Covey her haltı bilir falan yok. Her şey bu ülkenin topraklarından. Kitapta hiç önemli adam da yok. Oysa ben çok önemli adamlara eğitim veriyorum. Holding yönetenler, devlet adamları. İsimlerini duysanız dudağınız uçuklar. Araya onlardan 5 tane atabilirdim. Hem istikbalim parlak olurdu, hem de basın kitabı tanıtırdı o zaman. Amacım o değil. Amacım sizi bu sıradan ülkedeki olağanüstü insanlarla tanıştırmak. Bu olağanüstü insanların ortak bir özelliği var. Hepsinin hayatı çok sıradan. Kafanız karıştı değil mi? Kitaptakiler hep iyi örnekler. Sadece tek örnek kötü, o da benim hayatımdan. Benim seçimlerim. Aslında kendimle ilgili olumsuz örnek vermek hata. Ama olsun, ondan da öğrenecekleriniz olduğunu biliyorum. Bu işi yapanlar hiç hata yapmazlar. Okuyun kitapları, dinleyin seminerleri, süper adamlar göreceksiniz. Adamın her yaptığı süper. Numara şu, adam dereye düşse olayı geçenlerde arkadaşlarla rafting yapıyoruz diye anlatıyor. Benim hatalarım çoktur. Hem kitaplarımda hem seminerlerimde anlatırım. Bu kitapta kendimle ilgili tek olumlu örnek ya da övgü yok. Kitabın özünde söylediğim sınırsız iyilik yapın, yerli Pollyanna giller olun değil. Kırmızı ışıklarda dilenci örgütlerinin olduğu bir ülkede onları arabasına alan insanları öldüren otostopçuların 5 yılda cezaevinden çıktıkları bir ülkede kaz olun, herkes sizi yolsun demiyorum. Ama şeytan da olmayın. Bu ülkenin çoğunluğu birbirine yalan söylüyor. Kara para işlerine geliyor. Her an rüşvet alırlar, her an çalabilirler. Bakın, bu ülkede insanlar sizin en üzüntülü ya da en sevinçli anlarınızda size destek veya ortak olmak yerine sizden para koparmaya çalışırlar. Cenazenizde, düğününüzde, gömen de, pastanızı kesen de, nikah defterini veren de hepsi sizden para almaya çalışır. Batı'da bahşişi bu durumlarda almazlar. İnsanlık bunu gerektirir. Mehmet amcamın ameliyatından çok sonra gördüm ki bizim bulup getirdiğimiz kanların parasını bizden almışlar. özel şifa hastanesine yazdım. Bu çok yanlış bir uygulama. Kanları biz getirdik. Hatta kullanmadığımız ünite ünite kanı hastanenize bıraktık diye. Bir müdürden konuyu hiç açıklamayan teknik bir cevap geldi. Sonra bir daha yazdım. Mektubum anlaşılmadı galiba. Bizim getirdiğimiz kanları kullanıp bunların faturasını bize ödetmişsiniz diye. Sonra cevap bile gelmedi. Çünkü cenazeyi gömerken para isteyen mezarcıdan farkı kalmadı insanların. Kitabın adı Nereden Geliyor? Bana Amerikalı bir kişisel gelişimcinin kitabını hediye ettiler. Bir dosttan pusulalar. Amerikalı kitaba şöyle başlamış. Bundan 10 yıl önce 25 metrekarelik bir dairede yaşayan sefil fakir bir adamdım. Bugün bilmem ne körfezini gören dubleks süper bir villada yaşıyorum. Kitabı attım bir kenara, bir daha kapağını açmadım. Numaranın temeli bu işte. Bak fakirdim, nasıl zengin oldum. Siz de olabilirsiniz. Yeter ki benim kitabımı okuyun. Ben sizin üzerinizden kazanayım, size de başkalarının üzerinden nasıl kazanacağınızı öğreteceğim, diyor. Tabii zengin olunca karısını boşadığını falan anlatmaz bu adamlar. Hep başarıları vardır kitabın içinde. O da hayatı raftingle geçenlerden. Bu ünlü Amerikalı da bir süpermen. Hiç hatası yok hayatta. Geçenlerde bir vatandaşın kitabı çıktı. Zengin olmayı öğretiyormuş kitap. Ne kadar satacak çok merak ediyorum. Bu ülkenin sadece %3'ü gelir vergisi ödüyor. Ödeyenlerin de %80'i vergi kaçırıyor. Evinize gelen ustaların %90'ı yalancı ve işini bilmiyor. Şehirlerin %70'i kaçak. Devlet arazisi üzerine kurulmuş halkın %68'i hiç çalışmıyor. Yeşil kartlılar hastaneye Mercedes'le gidiyorlar. Çocuklara tecavüz edilen, yiyor ama çalışıyor diye belediye başkanlarına oy verilen, devletin araçlarını taşlayanların, patronları kiminle takışmışsa onların hakkında yalan haber hazırlayan gazetecilerin yaşadığı, insanların kitap okumadığı bir ülkede. Covey'ler, George'lar ve saçlarını sarıya boyatmış, ailesinin yurt dışında okuttuğu yazarlar el ele, yeni yetişenlere kısa sürede nasıl zengin olacaklarını öğretiyorlar, yeni süpermenler üretiyorlar. Benim kitaplarımda hiç süpermenler yoktur. Hep uğur böcekleri vardır. Kitabın adı Süpermen ve Uğur Böceği. Size bir tercih hakkı tanıdım. Çünkü süpermen hayal ürünüdür. Uğur böceği ise gerçektir. Süpermen ünlüdür. Uğur böceği ünlü değildir. Süpermen güya dünyayı kurtarır. Gelişmiş batılı şirketlerin yok ettiği dünyayı. Uğur böceği ise sadece konduğu ele uğur getirir. Süpermen'in ürünleri çoktur. Üzerinden büyük paralar kazanırlar. Uğur böceğinin üzerinden para kazanamazsınız. Süpermen Amerikalıdır. Her filmde arkada bir ABD bayrağı vardır. Uğur böceği her ülkeden olabilir. Süpermen medyada hep görünür. Uğur böceğini sadece gerçek hayatta görürsünüz. Medyada yer almaz. Süpermen'in iki kişiliği vardır. Hep iki maskeyle dolaşır. Gerçek kişiliğini gizler. Uğur böceği hep aynıdır. Süpermen müthiş bir imaj çalışmasıdır. Süper, yakışıklı, karizmatik, pelerin falan. Uğur böceği bildiğiniz gibidir, olduğu gibi. Süpermen çizimlerinde neredeyse herkes beyazdır. Çok az zenci görürsünüz. Uğur böceği ise ayrım yapmaz. Herkesin eline konar. Hiçbir zaman Süpermen gibi dünyayı kurtaramazsınız. Ama en az bir uğur böceği kadar dokunduğunuz ele uğur getirme, iyilik yapma ihtimaliniz kesinlikle vardır. Süpermen olamazsınız. Olayım derseniz medyası, türöstü, yazarı hepsi üzerinizden para kazanır. Siz sadece mutsuz olursunuz. 6. ayrımın sonu sayfa 178.